Ayrım 13. Halk Çocuğu. Hakan Aygün. Sayfa 169. İleride CHP-HDP koalisyonu olabilir mi? Bir Kasım'a giderken yandaş anket şirketleri HDP'ye giden muhafazakar Kürt oylarının AKP'ye geri dönmeye başladığı propagandasını işliyordu. Hiç ama hiç sanmıyordum. Çünkü malumunuz olduğu üzere HDP'ye CHP'den giden oylar meselesi de var. HDP'ye AKP'den giden oylar meselesi de var. Tüm bunların geri gideceğine yönelik tahminler de var. Analizim oydu ki HDP kendisi için küçük sayılmayacak bir oy kaybediyordu da baraj altı kalacak kadar değildi. Zaten söylendiği gibi hem AKP hem CHP HDP'den oylarını geri çalıyor olsa HDP'nin tüm anketlerde baraj altında görünmesi gerekiyordu. Oysa görünen o ki HDP batıdaki Türk oylarını PKK terörü yüzünden CHP'ye kaybetse de Erdoğan'ın yol açtığı Türk-Kürt ya da AKP-HDP kutuplaşması yüzünden AKP'den Kürt oylarını çalmaya devam ederek solcu Türk oylarındaki kayıplarını telafi etme ihtimali vardı. Zaten Demirtaş da işin farkında, HDP de işin farkındaydı. PKK'nın HDP'nin oylarının altına oyduğunun farkındalardı. Demirtaş, sol tandanslı Türk oylarının PKK terörü yüzünden geri dönüşe başlamasında paniğiyle PKK'ya alışılmadık şekilde boyu küçük ama işlevi büyük eleştiriler getiriyordu. Yani HDP'nin derdi AKP'nin muhafazakar Kürt oylarını sözde çalması değil, PKK'nın gerçekten de kaçırttığı sosyal demokrat sol oyları toparlamaktı. PKK'nın arkasında çok sıkı bir şekilde duracak bir HDP'nin giderek eriyeceğini görmüşlerdi. Çünkü PKK kurulduğundan bu yana çok saçmalamıştı da ilk kez bu kadar çok saçmalıyordu. PKK'nın Kürt ulusalcı solcusu HDP seçimden zaferle çıkar çıkmaz bu zafere gölge düşürme pahasına en PKK yanlarını bile anlam veremediği şekilde terörü yeniden hortlatması PKK'nın stratejisi açısından bile saçma ve gereksizdi. HDP'yi vurmaya başlayan PKK tehlikesini fark eden Demirtaş, Kürt gençlere PKK'ya uymayın, elinizi silah almayın, siz bizi takip edin mealinde seslenerek PKK ile rekabete girişiyor, PKK bizi, biz PKK'yı temsil etmiyoruz diyerek HDP ile PKK'yı iyice ayrıştırmaya çalışıyordu. Böylece PKK yüzünden kaçmaya başlayan oylarını geri toparlamaya uğraşıyordu. Açıkçası Demirtaş'ın mesajları çok netti. Ağzını her PKK'yı aldığında bir tedirginliği görünmüyordu. Tam tersi bir üst akıl devreye girmiş gibi görünüyordu. Kuşkusuz kazandığı sandık başarılarından güç alıyor ama bir üst aklın da yolunu açtığını düşünmemek mümkün değil. Kabaca bakıldığında ben şunu görüyordum. Amerika Suriye'de PKK'nın yan kolu PYD'den memnun. Orada bir özel Kürt bölgesini destekliyor. Ama bir sıkıntısı var ki o da PKK'nın, dolayısıyla PYD'nin ileride başına dert açacak Marksist-Leninist bir oluşum olması. Yani PKK, Kuzey Irak'taki Kürt bölgesinin lideri Barzani gibi Amerikancı değil. Bu yüzden Amerika, Kürt sorununun Türkiye ayağındaki çözümü PKK'da göremiyor. Oysa Demirtaş'ın söylemi Amerika'yı rahatlatıyordu. Komplo teorisyeni olsam, Amerika PKK'nın yerine ılımlı Demirtaş'ı yerleştirmek için HDP'li el sıkıştı diyeceğim ama oturup karşılıklı imzalar attıklarını sanmıyorum. Gördüğüm kadarıyla Demirtaş, Amerika'nın PKK'dan kurtulma ihtiyacını hissetti ve böyle bir desteğe oynuyor ki bence çok akıllıca. Keza Amerika'da nasıl bir zamanlar fanatik radikal İslamcılara karşı ılımlı İslam sevdasına kapılmışsa, şimdi de radikal solcu PKK yerine ılımlı Kürt ulusalcısı Demirtaş'tan hoşlanıyor gibi görünüyor. Yani yan yana gelip el sıkışmasalar bile birbirlerinin ihtiyaçlarını çok iyi anlamış görünen Amerika ile Demirtaş arasında kesinlikle sessiz bir anlaşma ya da zımni bir anlaşma var. İşte bu yüzden Demirtaş PKK'ya yüklenme cesaretini daha iyi bulabiliyor. Böylece hem içerideki itibar ve oy kaybını dengelemeye çalışırken hem de uluslararası çevrelerde puan toplayarak tek taşla çift kuş vurmaya çalışıyor. Kesinlikle çok akıllıca bir oyun planı. Terör ortamı kızgınlaşmadıkça PKK'nın böyle zekice bir oyun planında elinde sonunda Demirtaş'a karşı siyaseten yenik düşmesi kaçınılmazdı. Gelelim daha büyük manzaraya. Amerika ve Batı PKK'dan olduğu gibi AKP'den de hoşlanmıyor. MHP'yi riskli buluyor çünkü MHP biraz da Bahçeli'den kaynaklı olarak içe kapalı bir parti, sağlıklı diyalog kurulamıyor. CHP'nin merkeze oturup Türkiye'yi eski laik demokratik değerlerine döndürmesini içten içe arzuluyor. Hani CHP-MHP veya CHP-HDP ikilisi koalisyon olsa Batı dünyası bayram yapacak bile diyebiliriz. İçinde CHP geçen tüm formüller Batı'yı çok rahatlatıyordu. CHP-AKP koalisyonu bile. Çünkü içinde CHP vardı. Yani merkez vardı. Yani çağdaş Türkiye'nin en önemli temsilcisi vardı. Yani dünyanın ilk ve tek demokratik Müslüman ülkesinin koruyucusu konumundaki CHP vardı. İşte bu noktada Demirtaş'ın biraz PKK terörü yüzünden CHP'ye kaymaya meyilli sol demokrat oylara göz kırpma, biraz da hem PKK'ya hem tüm Türkiye'ye karşı kanatlarının altına sığınabileceği bir yapıya duyduğu kaçınılmaz ihtiyaç nedeniyle Barış Bloğu'nun içinde gördüğü CHP ile hükümet oluşturmayı istediklerini beyan etmeye başladığını görebiliyorduk. Yani CHP'ye kurlar yapılmaya başlandı. Peki bu gerçekçi mi? Bir CHP-HDP ittifakı, hatta koalisyonu olabilir mi? Öncelikle en azından şu aşamada rakamsal olarak çok zor olduğunu görüyoruz. Keza rakamlar izin verse de işin psikolojik sıkıntıları da var. CHP kitlesinin yarısı PKK'ya değil ama Demirtaş'a gerçekten sıcak bakıyor desek de, ki buna ben de dahilim, PKK'nın silahlı mücadele anlayışına karşın Demirtaş'ın Kürt sorununu artık parlamento çatısı altında siyasi mücadeleye dönüştürme çabasına saygı duyuyorum veya tam öyle olmasa da öyle olmasını diliyorum diyelim. Ama gelin görün ki CHP'nin tabanının diğer yarısında da Demirtaş'la HDP'ye bile pek sempatik bakılmadığını ya da fazlasıyla kuşkuyla bakıldığını da söylemek zorundayız. Dahası unutmayalım ki olası bir CHP-HDP koalisyonunun karşısında AKP ve MHP'li ciddi bir muhafazakar milliyetçi muhalefet olacaktır. HDP'ye yönelik eleştirilerin CHP'ye yansıtılması için büyük bir çabaya girişileceğinden de hiç kuşku yoktur. CHP böyle bir dezinformasyon kampanyasını zor kaldırır. Açıkçası tarihin tekerrürden ibaret olma gibi bir sorunu da var. 1990'ların başında CHP'nin içindeki Güneydoğu milletvekillerinin tavır ve davranışlarıyla Türkiye solunu nasıl zora soktuklarını, hak etmedikleri şekilde bölücü suçlamaları ile bile karşı karşıya kalındığını ve bunun yıllarca sürecek oy kayıplarına da yol açtığını hep beraber yaşadık. O süreç ne Türk soluna yaradı ne de o yıllardan HDP'ye gelene kadar kurulan Kürt partilerine. Kaldı ki PKK'nın terörist eylemlerinin HDP'ye bile ne kadar oy ve prestij kaybı anlamında zarar verdiğini düşünecek olursak, CHP olası bir CHP-HDP koalisyonunda çok daha büyük sıkıntılar yaşayabilir. Çünkü Türkiye'nin genel sol damarından koparak büyük hata yapan Kürt ulusalcısı solcuların daha çok yol kat etmesi, PKK ile aralarındaki çizgiyi daha da kalınlaştırmaları gerekiyor. Aslında olması gereken Türk mü, Kürt mü, Müslüman mı, Hristiyan mı, Ermeni mi, Rum mu, Alevi mi, Sünni mi, Musevi mi, şu mu, bu mu diye bakılmaksızın demokrat olan herkesin etnik ve dini kimliğini evinde bırakarak önce Türkiye ve herkesi demokrasi diye CHP çatısı gibi bir çatı altında buluşup %50'leri zorlamasa da galiba o noktaya gelinmesi en azından şimdilik hayal. Ama hedef yine de o noktaya olabildiğince yaklaşmak olmalı. Kıssadan hisse, bırakın sandalye sayılarının yetmeyecek olmasını, Demirtaş'ın HDP'sinin daha yemesi gereken çok ekmek olduğu için şu anda CHP-HDP koalisyonu CHP-AKP, CHP-MHP veya AKP-MHP gibi diğer koalisyon seçeneklerinden bile çok daha zor görünüyor. Olası bir CHP-HDP koalisyonunun fazlasıyla riskleri var. Ama eninde sonunda HDP-PKK ile iyice ayrışıp oylarını daha da yükseltirse bu da olacaktır, olmalıdır da. Sonuçta hem sandığın iradesidir hem de AKP-PKK terörüne karşı bir barış bloğu oluşacaksa neden olmasın. Hep dediğimiz gibi önce Türkiye demenin yolu tıpkı Cumhuriyet'in ilk kuruluş yıllarında olduğu gibi yine içinde CHP'nin olduğu formüllerden geçiyor. CHP'ye oy verenler oylarıyla ne kadar gururlansalar haklarıdır. En çok alkışı onlar hak ediyor. CHP'nin içindeki işçi partili kafasındakilerden sonra CHP'nin içindeki HDP kafasındakiler sorunsalı. 7 Haziran'da oluşan meclisin yaptığı tek iş Suriye tezkeresini görüşmek oldu. CHP'den de ufaktan ufaktan iç tartışmaya yol açan Suriye tezkeresi kabul edildi. Bir önceki tezkereye karşı çıkan CHP yeni tezkere IŞİD'i de hedef aldığından tavır değiştirmişti ama çok da sert bir evetçilik yapmadı. CHP içinde küçük bir grup tezkereye hayır diyordu. Ekseriyet ise parti yönetiminin evet demesine ses çıkarmıyordu. Aslında CHP grup kararı da almadı. Böylece Kılıçdaroğlu tezkereye karşı çıkanları da bir anlamda rahat bıraktı. Tezkereye karşı çıkan CHP'liler de partide ayrılık görüntüsü vermemek için zaten AKP-MHP çoğunluğu da yettiğinden CHP grubu evet diye elini kaldırırken hiç el kaldırmayarak durumu idare ettiler. Grubun kalabalığında kayboldular, kendilerine de partiye de ters düşmediler. Peki böyle bir tezkere çıkmalı mıydı? Kim haklıydı? CHP'deki tavır değişikliğini nasıl okumalıyız? Öncelikle tartışma tezkereyi meclise getirenin AKP olmasından kaynaklanıyor. Daha doğrusu tezkereye karşı olma ya da yandaş olmayı tezkereyi getirenin kimliği de etkiliyor. Tavırlar biraz da hem konjonktüre hem de tezkereyi meclise getirenin niyetine ve niteliğine bağlı olarak belirleniyor. Yine öyle oldu. Mesela HDP tezkereye karşı çıktı. Oysa bakıldığında çok çelişki var. Evet, tezkerede PKK'nın da adı geçiyor. IŞİD'in de adı geçiyor ama tezkere bu kez daha çok IŞİD için çıkıyordu. Çünkü Türkiye, batılı müttefiklerin baskısıyla Suriye'de IŞİD'e odaklanmış durumda. ABD, Türkiye'nin PKK'ya Kandil'de müdahale etmesine ve sıcak takiplere karşı çıkmıyor ama Suriye'deki PKK'nın yan kolu olan PYD'ye dokunulmamasını da istiyor. Sadece IŞİD'e müdahale istiyor. Bu durumda en çok HDP'lilerin kardeş örgüt gördükleri Suriye'deki PYD'ye yarıyor. Çünkü IŞİD'le savaşan PYD, ABD'nin koruması altında ve bölgede Kürt bölgesi oluşmuş durumda. Ve ABD, Türkiye ile birlikte PYD'nin savaştığı IŞİD'i vuruyor. Yani aslında bu tezkere en çok Kürtlerin işine geliyor. Türkiye'lileşme diyen HDP'nin Türkiye'ye sızıp saldırılar düzenlenen PKK'ya cevap verilmesini istememesi ayrı bir dram ve saçmalık ama bu coğrafyada yalan bol olduğundan hadi onu geçelim. Hem de Demirtaş PKK saldırırken devlet elini tutmalı diyemeyiz demiş olmasına rağmen geçelim. Durum bu iken HDP'nin tezkereye karşı çıkma nedeni olur da ileride Türkiye bu tezkereyi bölgedeki Kürt yapılanmasına da karşı kullanırsa kaygısıydı. İyi de öyle bir durumda tezkereye gerek yok ki. Türkiye'yi bırakın Suriye'ye askeri müdahaleyi daha düne kadar ABD izni olmadığı için Kandil'i bile bombalayamıyordu. Oturuldu, IŞİD pazarlığı yapıldı, PKK'da çok azmıştı, ABD mecburen Türkiye ile karşılıklı bir anlaşmaya vardı. Türkiye'de mecburen PKK'ya karşı IŞİD pazarlığına yattı. IŞİD'e bomba yağdırmamız karşılığında Kandil'deki PKK'ya da bomba atmamıza izin verildi o kadar. Yani IŞİD bahanesiyle PKK'nın Suriye'deki yan kolu PYD'yi bombalamamızın imkanı yok. İzin veren de yok, zaten mantığı da yok. Kuşkusuz şu anda IŞİD'e ve radikal İslam'a karşı layık Kürtleri destekleyen ABD, yarın öbürsü gün Kürtleri de satabilir. Türkiye'de o zaman HDP'nin korktuklarını yapabilir. Ama işin özü şu ki, Türkiye'nin sınır ötesi tezkeresini bölgedeki olası Kürt yapılanmasına karşı kullanabilmesi için tezkere çıkarması yeterli değil. Asıl tezkerenin ABD'den alınması gerekiyor. Yani HDP'nin karşı çıktığı tezkere fasa fiso. Gelelim MHP'ye. Tezkereyi evet diyor, MHP'ninki de HDP'nin ayağı yere oturmayan tezkere karşıtlığının öbür versiyonu. MHP de ilerideki bölgelerin oluşumlara, özellikle Kürt oluşumuna karşı kullanabiliriz diye böyle bir tezkereden yana. Ama HDP'deki aynı hayalperestlik MHP'de de söz konusu. Çünkü Türkiye tezkereyi ABD, ESA'da ve IŞİD'e karşı mücadele ettiği için uzatıyor. Yani HDP gibi MHP de hayal dünyasında. Hem de bu iki zıt grup, biri negatif, diğeri pozitif olarak kafayı Kürtlere takmış, olmayacağını düşünerek masal dünyasında yaşıyorlar. Tezkereyi uzatan AKP'nin ise iktidar olduğu için eli mahkum. IŞİD'e saldırmak, AKP'nin çok mu hoşuna gidiyor sanıyorsunuz? Hele de IŞİD'e saldırmak bölgedeki Kürt devletini oluşturmaya yararken. AKP'de moral bozuk, istemeye istemeye ABD'ye teslim olmuş halde. Çok istemediği tezkereye evet diyor, taraftarlarına takiye yapmak için de tezkereye PKK lafını soktu. Dertleri AKP sadece IŞİD'e saldırıyor görüntüsü vermemek. Ama gerçek şu ki Suriye'de sadece IŞİD'e saldırılabiliyor. PKK'nın PYD'sine dokunma izinleri yok. Kısacası AKP, ABD'ye ve iç kamuoyuna karşı kendi derdinde. Açıkçası bu tarz işlerde iktidar ya da muhalefet olma durumuna göre bakış da değişebiliyor. Mesela HDP iktidarda olsa sanıyor musunuz ki tezkereye hayır derdi? Asla. Hem ABD'ye yatmak zorunda olacaktı hem de kontrol kendisinde olacağı için tezkerenin Kürtlere değil IŞİD'e karşı kullanılması garanti olacağından tezkereyi büyük bir şevkle geçirecekti. Yani bir başka ülkenin toprak hakimiyetine müdahale vesaire, hepsi palavra. İnsan hakları palavra, doğru komşuluk palavra, savaş karşıtlığı palavra. Herkes varsa yoksa hep bana, hep bana. Buyurun Orta Doğu zihniyetine. Şimdi gelelim CHP'ye. Tezkereye karşı ses yükselten CHP'liler, geçen yıl hayır derken niye şimdi evet diyoruz diyorlar. CHP'ninki de diğer partilerle aşağı yukarı aynı hesap. Öncelikle eski tezkereden bu yana şartlar değişti. Eski tezkere batılı güçlerin Esad'ı yıkmasına yönelikti. Şimdiki tezkere konjonktüründe ise laik CHP'lilerin kanını donduran IŞİD hedefte. Keza terör saldırıları sürerken tezkerede PKK adının geçmesi de CHP'yi rahatsız etmiyor. IŞİD bahane edilerek aslında Kürtler vurulacak saçmalaması da aklı başında kimseyi rahatsız etmiyor. Çünkü Türkiye PKK'yı hep vururken aynı anda da evlerinden baklarından kaçan bu coğrafyadaki tüm Kürtlere her zaman kapılarını açtı. Yani Türkiye IŞİD'e vurma bahanesiyle Kürtleri vurur iddiası tam bir saçmalık. Ama gizli fikirleri, evet, Rojava bölgesinde PYD görüntüsüyle PKK olacak ve o da Türkiye'ye malum süren saldırılarını Rojava'da üstlenerek sürdürecek. Türkiye'de eli kolu bağlı seyredecek ise kimse kusura bakmasın, yok öyle bir dünya. Türkiye orayı yerle bir de eder, tezkereye de ihtiyaç yok. CHP'nin içindeki tezkereye karşı çıkanların tek haklı noktası var. O da bu tezkerenin dönüp dolaşıp yine Esad'ı vurmaya kullanılması kaygısı. Evet, bu kaygıda haklılar. Sonuçta Esad dünya güzeli değil ama ABD ve AKP'nin aptalca Suriye politikası Esad'ın aslında muhaliflerine göre evliya olduğunu gösterdi. İstemezlikçi CHP'li dostlarımıza yine de söylemek zorundayız. Yahu kusura bakmayın da bu tezkere olsa ne olur, olmasa ne olur? ABD ve batılı güçlerde Türkiye'nin elinde ister tezkeresi olsun ister olmasın Esad'a saldıracağı varsa saldırır. Hem üstelik istemezlikçiliklerini Suriye topraklarının bütünlüğü bağlamında dile getirmeyip HDP ağzıyla dile getiren bazı şaşkınlarımız da yok değil. O zaman da iş başka noktaya gidiyor. Aman ha, sakın ha. İşte CHP bu yüzden evet kararı aldı, doğru da yaptı. Bu Cumhuriyeti kuran parti nasıl IŞİD'e karşıysa PKK'ya da karşı çok sert olmak zorundadır. Barışçı siyasete her zaman evet ama teröre, teröriste asla. Tezkereye evet ya da hayır demelerin anlamı bana kalsa tamamen sembolik. Yalandan yere tartışmalar var. Yalandan yere herkes, buna bazı CHP'li dostlarımız da dahil, akıntıya kürek çekiyorlar. Manzaraya büyük bakmak lazım. CHP'nin artık iktidarmış gibi düşünme durumu da var. Ve eninde sonunda da öyle olacak. Öyle ya, 1 Kasım seçimlerinden sonra farz edin ki CHP koalisyon ortağı oldu. CHP hayır dediği tezkereyle çelişkiye düşmez mi? Yani hem şu anki anti-IŞİD konjonktürü hem de 1 Kasım'dan sonraki olası koalisyon konjonktürü CHP'nin kendisine tezkere ayarı vermesini zorunlu kıldı. Ama bence asıl sıkıntı tezkere falan değil, tezkere bahaneydi. CHP'de yine her şeye karşı bir grup türemeye çalışıyordu. Alın başımıza bir bela daha. Kendi açımdan gazeteci objektifliğiyle baktığımda gördüğüm büyük manzara şu. Geçmiş dönemde kendilerine bilmem neci diyenler CHP içinde çok gürültü çıkarıyorlardı. Bu arkadaşların bir ayakları CHP'nin içindeydi ama diğer ayakları başka yerdeydi. Şimdi yine bir ayakları CHP'nin içinde, bir ayakları bir başka yerde, eski bilmem necilerden ideolojik olarak farklı ama hareket tarzı aynı. Yeni bir grup filizlenmeye çalışıyor. Açıkçası CHP'deki herkes CHP yönetiminin düşündüğü gibi düşünmek zorunda değil. Kuşkusuz parti içi iktidar mücadelelerine de saygı duymamız gerekiyor. Ama parti bir karar aldı mı da arkasında durursun. Vaktinde birilerinin alıp CHP'yi işçi partisine taşımaya çalışması gibi şimdi de HDP'ye taşımaya çalışma hatasına düşülmemesi gerekiyor. CHP'nin de ne çilesi varmış. CHP biraz daha uyanık olsa AKP'nin çakma seçim hükümeti düşürülmüştü. Türkiye sabahtan akşama yeni tartışmalara gebe. Tam evlere şenlik bir ülke. Eylül 2015 başında olağanüstü toplanan mecliste tezkere tartışması bekliyorduk ki tezkere özellikle CHP'nin içinde de iş tartışmaları gebeydi. Bir anda gündem değişti. AKP'nin yandaşlarından oluşturduğu bağımsız bakanların yemini krize yol açtı. Bu arada aslında bir başka inanılmaz gerçekleşti. MHP, CHP ve HDP ile birlikte oy kullandı. Bağımsız bakanların aslında bağımsız olmadıkları gerekçesiyle yemin etmeleri engellendi. Böylece yemin edemeyen bakanların bakanlıklarının geçerli olup olmayacağını saatlerce tartıştık. Tabii burada MHP'nin tavrı ilginç. Muhtemelen Tuğrul Türkeş'te yaşanan polemik sonrası böyle bir engelleme stratejisi MHP'yi hep kaçtığı HDP ile aynı yönde oy kullanmaya itti. Açıkçası HDP ne yaparsa biz tersi yerde oluruz mantığı çok fazla işleyemezdi, en azından her konuda işleyemezdi. Bu gerçekte ortaya çıktı. Erdoğan seçim hükümetini onayladığı için kabinedeki herkes gibi bağımsızların da bakanlıkları yine de geçerli sayılabilirdi. Ama vekil olmayan bağımsızlar mecliste yemin edemedikleri için bakan maaşı almaları bile zora girecekti. Mecliste yemin ederek milletvekili olmamalarına rağmen kazanmaları gereken dokunulmazlıkları da geçerli olmayacaktı. Gerçi meclis 1 Kasım erken seçimine kadar pek işlemeyeceğinden çok önemli olmasa da yine de mecliste de giremeyeceklerdi. Yani tam iki arada bir derede yarım bakan olacaklar. Daha doğrusu zaten yarım yamalak bakandılar, şimdi çeyrek bakan olacaklardı. Tam komedi. Teamüller bir kez çiğnenmeye başlandığı zaman, yani yazılı kurallar gibi yazısız kurallar da işlemediği zaman işin cılkı çıkar. AKP ve özellikle Erdoğan seçim sonrası teamülleri çiğnedi. Sandıktan çıkan sonucun gerektirdiği bir koalisyon engellendi. AKP ve Davutoğlu koalisyon kurmama tiyatrosu oynayıp muhalefeti oyaladı. Zamandan çaldı. Yine de geriye bir hafta kalmıştı ve görev ikinci büyük partinin lideri Kılıçdaroğlu'na verilmeliydi. Erdoğan teamülleri çiğnedi, görevlendirmedi. Erdoğan ve AKP'si yasaların ve demokrasinin çivisini çıkardı. Sen sürekli bacak arası yapar ve teamüllere uymazsan da herkesin sabrının bir sınırı var. Karşısındakiler de sana bağımsız bakan yeminlerinde %60 bloğun yaptığı gibi şamarı basar, saatlerce kabus yaşatır. Oysa manzara bu mu olmalıydı? Erdoğan Türkiye'yi kilitleyince muhalefette inadına böyle mi kilitlemeliydi? Maalesef bir taraf dediğim dedik olunca onun suratının ortasına da okkalı bir şamar atmak farz oluyor. Olan budur. Yaşanan kriz ortaya çıkardı ki asıl sorun AKP'nin karşısındaki %60 çoğunluğun, yani halkın %60'ının arzuladığı olmadı. Türkiye %40'lık azınlığa mahkum oldu. Şimdi tartışmalar kuşkusuz sürecek. Ama gerçek şu ki AKP'nin karşısında kapı gibi bir %60 oluşmuştu ve bu %60 çok daha başka şeyleri başarabilirdi. Özetlemek gerekirse Türkiye erken seçime gidecekse de aslında %60'lık blok yönetiminde seçime gidilmeliydi. Muhalefetin ortak paydası CHP'ydi ve en azından bir CHP azınlık hükümeti arkasına %60'lık bloku alarak seçime muhalefetin istediği şekilde gidilmesini sağlayabilirdi. Mesela 17-25 Aralık yolsuzluklarından ötürü Yüce Divan için düğmeye basılırdı. Mesela başta TRT gelmek üzere yandaş medya yandaşların elinden alınarak tüm partilere eşit olacak şekilde tarafsızlaştırılırdı. Mesela başta YSK ve Anayasa Mahkemesi ve HSYK gelmek üzere yüksek yargı kurumları acilen terbiye edilerek Türkiye'yi Erdoğan'ın meydanlara çıkamadığı ve yasalar önünde tüm partilerin eşit olduğu bir seçime götürebilirdi. Bu üç madde bile yeterdi ama maalesef olmadı ve %60'lık blok birlikte davranmakta geç kaldı. MHP'ye mi yanarsınız, durduk yere azıp herkesi HDP'den kaçar hale getiren PKK'ya mı dümdüz gidersiniz, yanında yanın. Her neyse, sadede gelecek olursak bugün bağımsız bakanlara uzun süre yemin ettirilmemesi sorunu üçüncü bir oylama ile çözülemezse kabinenin geçerli olup olmaması açısından çok net bir hukuki bir sonucu yoktu ama siyasi bir sonucu olacaktı. Bağımsızların bakanlık yapmalarını engelleyen bir durum olmayacaktı ama meclis faaliyetlerine katılmalarını engelleyecek durumun siyasi anlamı da anayasaya uygun bir seçim hükümeti kurulamamış olması olacaktı. Yani bu işler öyle sivil darbe yapmaya çalışan Erdoğan'ın iki dudağı arasında değil, kararı meclis verir ve meclisin kararına göre de seçim hükümeti bir anlamda kurulamamış sayılabilirdi. Yani %60'lık blok direnişini sürdürürse hükümet bir nevi devrik hükümet sayılabilirdi. Ama işin ilginç tarafı, bu daha önce pek örneğini görmediğimiz bir seçim hükümeti ve seçim hükümetinin güven oyu alması gerekmiyor. Zaten Erdoğan bu yüzden Kılıçdaroğlu'na hükümet kurma görevini vermedi, bu yüzden korsan hükümet kurdu. Ama muhalefetin %60'ı blok davranabilse, ne isterlerse o yasal kabul edilirdi. 13. ayrımın sonu, sayfa 183.